Ayrım 37.
Cardonlar, Cihat Burak. Cardon gayet iri sıçana verilen isim. Konağın içinde doğup büyüyenler hamam böcekleri gibi birbirlerinden gizlenerek merdiven sahanlıklarında, hele aralıklarında yaşıyorlar artık. Kedi kadar sıçanlar dolaşıyor sofalarda, divanhanelerde. Fırtınalı gecelerde zamanın dışarıya gezen ruhu evin ötesinden berisinden bir şeyler koparıyor. Kırlangıçlar bile yuva yapmaz olmuş artık saçaklarının altına. Gece el ayak çekildikten sonra kuyrukları parmak kalınlığında cardonlar çıkıyor ortaya. Delice bir neşe içinde cızık cızık bağırarak yarım metre genişliğinde döşeme tahtaların üstüne koşuyorlar. O zamanlarda evin sakinleri hiç seslerini çıkarmazlar, adeta cardonları rahatsız etmekten korkar gibi bir halleri vardır. Eski gölgeler görünmeden gezerler sanki ortalıkta. Geceleyin herkes yattıktan sonra en alt kattaki mutfaktan başlayıp en üst katlara kadar elinde idare lambası bütün konağı baştan aşağı küllenmemiş bir mangal yahut herhangi bir yerde gizlenmiş bir kıvılcım var mı diye sabahlara kadar dolaşan meraklı hayal, evin en büyük kızı 100 seneye yakın bir zamandan beri dolaşmaktadır geceleri hala. Bir yüzbaşıyı severmiş. Sonra sevgilisi başkasıyla evlenince artık kimseyle konuşmaz olmuş. Gündüzleri pek odasından çıkmaz, geceleri elinde idare lambası sabaha kadar dolaşırmış. Kendine emniyet edemez, tekrar kontrol edermiş baktığı yerleri. Ayda birkaç defa mutfaktaki büyük bakır kazanın altında kütükler atılır, hamam yakılırmış. Ben gördüm o kazanı. Hacı babanın cenazesi için su kaynatılan kazandan daha büyüktü. Hacı baba öldüğü zaman ben çok küçüktüm. Gür kaşlı, gözleri göz çukurlarına gömülmüş, aksi yüzlü, uzun sakallı bir ihtiyardı. Evi de kendisi yapmış, kalfaymış aynı zamanda. Bir Ramazan günü sofraya otururken siniye çarpmış, çorba kasesini devirmiştim. Reçel peynir tabaklarının pidelerin üstüne. O geceki yüzü kalmıştır hep aklımda. Bahçesine kimseleri bırakmazdı. 4 tane arı kovanı vardı bahçenin bir köşesindeki uludut ağacının altında. Ballı baba bakardı arılara. Biz çocuklar Ballı Baba ile Pamuk Anne'yi çok severdik. Pamuk Anne Habeşti, tatlı dilli, güler yüzlü bir kadındı. Ballı Baba'nın karısıydı. Bir erkek çocukları vardı, hıfza çalıştırırlardı. Çocuklarına zihni açılsın diye okunmuş kağıtlar yuttururlar, aklı dağılmasın diye yüklüğe kapatırlardı Ümran'ı. Sonra diye size Francisco da vardı. Francisco için Fransızmış derlerdi. O zaman çok rastlanan tatlı süfrenklerindenmiş galiba. Evin kızlarına Fransızca dersleri verilmiş. Boğaz'ın uzak bir köyünde oturduğundan bazı günler gece yatısını alıkorlarmış. Sonra artık büsbütün eve yerleşmiş, evin halkından olmuş. Dilsizle beraber evin en alt katındaki musandıralı odada otururlarmış. Francisco kerevetin üstünde, Dilsiz de musandırada yatarmış. Sonra Dilsiz ölmüş bir gün, Francisco yalnız kalmış. Habab işin anlatmasına bakılırsa Dilsiz tam ölürken Francisco öyle bir bağırmış ki Dilsiz'in canı başına sıçradı derdi Habab iş. Dilsiz'in ölmesi durmuş. Tam bir hafta sürmüş canını teslim etmesi Francisco'nun feryadı yüzünden. Sonra Francisco da ölmüş. Hacı baba görmeyeyim diye eve uğramamış. Francisco'nun cenazesinin kalkacağı güne kadar. Ellerinde buhurdanlar, mumlar, papazlar gelip Francisco'yu mezara girmesi için hazırlamışlar. Francisco Katolik olduğu için cenazesi Katolik usullerine göre kaldırılırmış. Hacı baba ayakkabılarını çıkarmadan kimsenin girmediği evine papazların girmesine çok kızmış ama ne yapsın. Francisco da kendi usulüne göre gömülecek tabii. Ev günlerce şartlanmış. Francisco'nun ölümünden sonra bütün halılar kaldırılıp dövdürülmüş. Döşeme tahtaları sabunlu sularla yıkanmış. Birkaç sene sonra evin en büyük kızı ölmüş. Hacı baba kızlarını çok severmiş ama belli etmezmiş. İçi kan ağlamış ama gür kaşlarının altına gömülü sert bakışlı gözlerinde en küçük bir yumuşama görmemiş kimse. Sonra küçük kızı da arkasında küçük yaşta bir kız çocuğu bırakarak menenjitten ölmüş. Satlıcandan yani zatüreden öldü derdi Hababiş ama anlattıklarına bakılırsa menenjitten olacak. Fırtınalı bir kış günü hamamdan çıktıktan sonra Üsküdar'a gitmişler. Saçları çok uzun ve gür olduğu için kurtulmadan sokağa çıkmış. Soğuk aldı, başını üşüttü, satlıcan oldu derdi Hababiş. Bir hafta içinde ölmüş. Hacı babanın torunu Gülfidan'ın kızıyla beraber büyümeye başlamış evin içinde. Gülfidan Sudan'dan getirilmiş bir Arap halayıktı. 15 yaşındayken bilmem ne kadar altına alınmış, geldikten birkaç ay sonra da nur topu gibi bir kız çocuğu doğru vermiş. Türkçe bilmediğinden midir nedir, bütün ev halkı çocuğun babasının kim olduğunu söylettirememişler. Nuh demiş, peygamber dememiş. Ne yalvarma para etmiş, ne dayak. Nihayet kendi köyünden bir başka Arap kalfa bulmuşlar. Çocuğun kendisini Sudan'dan getiren geminin kaptanının olduğunu söylemiş. Fakat çocuk o kadar sevimli bir şeymiş ki, geminin kaptanını bulup da yavruyu kabul ettirdikleri zaman vermeye kimsenin gönlü razı olmamış, anası da pek düşkünmüş çocuğuna. Küçük kız rengi abanoz siyahı, anasının renginden açık, tatlı bir sütlü kahve rengi, pek tatlı dilli bir şey olmuş. Evin kızıyla beraber büyümeye başlamış. Hiçbir şeyi eksik edilmezmiş. Ben evi tanıdığım zaman ikisi de 13-14 yaşlarındaydılar. Evin ölüm hali başlamıştı artık. İki büyük yangın geçiren mahallede konak yavrusu ev yalnız başına kalmış gibiydi. İleride Mehmet Paşa'nın konağı vardı. Bütün diğer konakların yangın duvarlarıyla bacaları, sarnıçları kalmıştı ortada yalnız. Tek tük apartmanlar da başlatılmıştı etrafta. Kalfa yapısı, konsolları karton piyer süslü apartmanlar. Yine bir hayat, yeni bir yaşam düzeni doğmaktaydı. Bu düzenin ortasında eski düzenin direkleri çatırdamaya başlamıştı. Hacı Baba ölmüş, birkaç sene sonra ikinci karısı da dünyasını değiştirmişti. Eski ev bir ölüm kalım savaşı veriyordu artık. Yarısı caddenin ortasında bir kara heyula gibi göze batmaya başlamıştı. Belediyenin istimlak lafları dolaşmaya başladı bir zaman sonra. Ara sıra evi yerine apartman yapmak için satın almaya gelenler istimlak meselesini ileri sürüp çok düşük paralar teklif ediyorlardı. Kimsenin zaten satmaya niyeti de yoktu. Pamuk Anne çoktan ölmüş, Ballı Baba da hissesini satıp ortadan kaybolmuştu. Ballı Baba yüzbaşılıktan mahturutmuş. Sonradan öğrendim ben evin olukları, kurşunluklarını satmaktan hoşlanırdı pek. Günde güne daha düşkün, daha bitkin ortaya çıkıp bir gözüktükten sonra kaybolurdu. Hissesine düşen paraları kumarda kadında yiyip taraber şahı merdan kalmış. En son Emine Hanım görmüş onu. Gül Camisi'nin avlusundaydı diye anlattıydı bir gün. Pırlık pırlık elbiselerinden eden yerleri görünüyormuş. Ondan sonra Ballı Baba'yı gören hiç olmadı. Hangi köşede öldüğünü bilen yok. İlk cardon 40-50 sene evvel çıkmış ortaya. Aman kuzum diye anlatırdı Ababiş. Mutfağa indik baktık ki bir tarafta Tonton, bir tarafta Sıçan. Tonton Sıçan'ı öldürmüş ama kendisinde de derman kalmamış. Bir şeysi yarası beresi yoktu zavallıcığın. Sıçan alnından birkaç tüy koparmış o kadar. Ama birkaç gün sonra Hüt Dağı gibi şişti, öldü hayvan. Yerinden kaldıramazdın öyle büyük iri kedeyi. Herhalde Sıçan'ın dişi zehiriydi. Zaten Sıçan kedinin alnından tüy koparırsa kedi yaşamaz derler. Ben evi tanıdığım zaman yangın yerleri artık yavaş yavaş apartmanlarla dolmaya başlamak üzereydi. Mehmet Paşaların konağı bölük bölük kiraya verilmiş, bizim evin ahırı kümes olmuş, bahçedeki uşak odasına bir aile taşınmıştı. Uludut ağacının altındaki arı kovanları Ballı Baba'nın ortadan kayboluşundan sonra yok oldular. İçinde kırmızı balıklar yüzen havuz duruyordu hala, yer yer camları kırılmış limonluk ayaktaydı o sıralar. Sonra Gülfidan taşındı oraya. Kızı evlendikten sonra fırtınalı gecelerde evin ahşap kapamalarının arasından sızan rüzgar şikayetli sesler çıkarır, yer yer kopup düşen çinkoğlukların feryadı duyulurdu. Ahşap bina iki defa yangın tehlikesi atlatmış. Hababiş anlatırdı. Birinci seferinde Hacı Baba dama ıslak halılar serdirmiş. Bütün evi boşaltırıp eşyaları karşı arsaya yığdırmış. İkinci yangında çubuğunu yakıp bahçesine iskemlesini atıp oturmuş. Evden bir çöp bile çıkarttırmamış. Yanarsa hepsi yansın demiş. Bu son yangından bizim evin karşısındaki bir sıra ahşap bina ile Mehmet Paşa'nın konağı kurtulmuş. İşte biz çocuklar bu yangın yerinde her gün bir başka sarnıç, bir tonoz, bir mescit harabesine keşfede ede çıkardık çocukluğumuzu. Çok aşağılarda tophane sırtlarının ilerisinde acı su çeşmesinde çamaşırlarını yıkamaya gelen Makbule Hanım'ın oturduğu sarnıç vardı. Bizim için onun sarnıcının bulunduğu yangın yerine kadar gitmek başlı başına bir serüven olurdu. Tophane kışlasının üstündeki cami kalıntısının ötelerindeydi Makbule Hanım'ın sarnıcı. Bir seferinde heyecandan nefesimiz kesile kesile seyrettikti Makbule Hanım'ın sarnıcının tepe deliğinden. Aba elbiseli bir çöpçü geldi, Makbule Hanım'ın eline birkaç kuruş sıkıştırdı, sonra kırık testi parçaları, kırık aynalar, kapkacak, çatal kaşık kırıntıları ortasında anlayamadığımız bir şey oldu. Daha bu işleri anlayamayacak kadar küçüktük. Yalnız Garbis anladı, en büyüğümüzdü. O bizim evin altındaki dükkanların birinde otururdu. Anası güzelce ve biraz fingirdek bir Ermeni kadınıydı. Garbis gömülmüş annesiyle babasını bir gün böyle bir iş yaparken bize anlattı. Bir gün aramızda para topladık, 5-6 çocuktuk. Garbis'i gönderdik Makbule Hanım'a. Biz de sarnıcın deliğinden yine nefesimiz kesilerek seyrettikti. Ballandıra ballandıra anlattıydı Garbis bize sonra. Daha ileride Ballı Baba'nın oğlu İmran'ın uçurtma uçururken içine düştüğü büyük bostan kuyusu vardı. Çocuk karambol yapmak için geri geri giderken kuyuya düşmüş. Allah'tan kuyuda şişmiş bir at leşi varmış da onun üstüne tırmanıp boğulmaktan kurtulmuş. Pamuk Anne bir hafta hasta yatmıştı heyecandan. Bir hafta alnından çatkısı çıkarmadı. Öldürecek beni bu oğlan derdi. Evin insanları yavaş yavaş öldükçe cardonlar daha güçlenmeye başladılar. Bir tanesini görmüştüm bir gün. Anneannem bile sağdı daha. Cardon çıkmaya cesaret etti. Onun masallarında anlattığı canavarlar kadar korkunçtu. Orta boy bir sandık odası kadar geniş, musluk taşı işlemeli mermerlerden abdesthaneye girerken karşılaştım onunla. Kuburdan yarı yarıya çıkmış korkunç derecede iri bir sıçandı bu. Hemen orada yangın için bulundurulan bir kova suyu boşalttım suratına, bana mısın bile demedi. Simsiyah gözlerini bile kırpmadan bıyıklarında boncuklanan sular içinde bir müddet bana baktı, sonra ağır ağır delikten çıkıp parmak kalınlığındaki kuyruğu havaya baş aşağı içeri girdi. Ondan sonra babam bizim bölükteki helaların ağızlarına kurşun ağırlıklı kapaklar koydurduydu. Mahallede elektrik, hava gazı ilk evvel bizim eve girdi. Babam dedemin kendisini hafız yapmak istemesinden kaçıp Kuleli'ye kendi kendine yazılmış. Sonra Manastır askeri idadesini bitirip mülazım çıkmış. Her yeniliğe gönlü açıktı. Bütün çocuklarına yabancı dil öğrettirdi. Resim yapmamdan memnun olan bir oydu, bir de küçük halam. Eve elektrik geldikten sonra akşamları ders çalışırken karpuz lambanın ışığında duvarda, perdelerde dolaşan gölgeler kayboldu. Yavaş yavaş yapılmaya başlanan apartmanların her birisi bahçeden küçük küçük parçalar koparmak istemeye başladılar. Üst bahçede arka kapıya giden aralık dediğimiz üzeri çatılı bir geçit vardı. Evvela kapısı söküldü, sonra tuğla duvarları yer yer düşmeye başladı. En sonra bir gece çöküverdi. Kendiliğinden mi yıkıldı yoksa gizli eller mi yıktı anlaşılamadı. Bundan sonra bahçeye yabancı çocuklar dolmaya başladılar. Bir gün bu yabancı çocuklardan biri havuza düştü. Sivrisinek de yapıyormuş, civarda yeni yeni türeyen apartmanlardan şikayetler yükseldi, havuz doldurtuldu. Etrafındaki gül ağaçları, acı pembe çiçekler açan zakkumlar yavaş yavaş kurudular. Bir zamanlar serin çiçek kokuları içinde kaybolmuş bir cenneti andıran bahçe, yol geçen han olmuştu artık. Kapıcılar hiç kimseden izin almadan ağaçlara gerdikleri iplerde apartmanların halılarını dövüyorlardı. Eve sık sık gelen Emine Hanım artık yerleşmişti. Emine Hanım bizim küçüklüğümüzde bize bakmış, yaşlı, çok konuşan, pembe yanaklı bir ihtiyardı. Bir oğlu, iki de kızı vardı ama onların yanında oturmazdı. Sarıyer'de küçük bir evi vardı, orada da büyük kızı otururdu. Emine Hanım kadar kimse anlatamazdı Badullah'ın, Avansaray'ın Çingene düğünlerini, kavgalarını. Bütün gençliği oralarda geçmiş, kocası kuducu esnafındanmış. Parasını alır almaz bütün meyhaneleri dolaşır, katibim şarkısını çaldırıp gramofonların borusundan içeri para serpermiş. Kocasından bahsederken sanki korkulu bir rüya anlatır zannedersiniz. Saim Efendi bağırsak veriminden ölünce cenazesi evden çıkıncaya kadar öldüğüne inanamamış. Anlatacak kimseyi bulamazsa dikiş kutusunu alır, ders çalıştığım odaya gelir, bir köşeye minderini kor anlatmaya başlardı. Durmadan anlatırdı. Aklım karışıyor Emine Hanım biraz sus derdim, susardı ama yine anlatmaya başlardı. Ben de dersi mersi bırakır dinlerdim onu. Çingene düğünlerini, çingene kavgalarını, bir hoca alim var kime, filancaya diye birbirlerine nispet olsun diye bütün ev eşyalarını, sandık sepetlerini kapıların önüne çıkarıp erkeklerinin sanki onları hiç ilgilendirmezmiş gibi kimi kahvede, kimi boş gözlerle bakarak kavganın bitmesini bekleyişlerini anlatırdı. Eve geç geldiğim geceler yemeğimi mangalın kenarında sıcak tutar, ben gelmeden yatmazdı katiyen. Geç geliyordum bazı geceler eve çünkü akademiye girmiştim. Arkadaşlarla orada burada dolaştığımız oluyordu. İçki ve sigaraya da alışmıştım. Ben de ona ara sıra nane şekeri getirirdim. En sevdiği şeydi nane şekeri. Dişsiz ağzında şekeri gevelemeye çalışması o kadar sevimli olurdu ki. Büyük annemin bizde oturduğu seneydi. Karadeniz'den koca koca buzlar gelmişti. Boğaz ve liman bembeyazdı. Tam 9 ihtiyar saydığımda bir gün çini sobanın çıtırtıları duyulan odada sedirlere oturmuşlar, bir şeyler anlatıp ağlaşıyorlardı. Büyük annem yemlihaları anlatıyordu galiba. Eshab-ı Keyf nasıl mağaraya girip uykuya dalmışlar, 900 sene nasıl uyumuşlar, Zernuş, Mernuş, Tebernuş, Kafettiranuş, Kıtmir. Büyük annemin davudi bir sesi vardı. O zaman 96 yaşındaydı. Gözleri içinde yeşil hareler, ela menevişler dolaşan bir gece kurşununki gibi koskocamandı. Sabahtan akşama kadar elinden cımbızı aynası düşmezdi hiç. Anneannemin ortağıydı. Anneannem büyük bir saygı gösterirdi ona. Anneannemin babası Ankara'da kadıymış. Karısından 20 yaş büyük olan bu Çerkes kadınını beğenmiş, gözlerinin güzelliğine vurulmuş, ölen kocasından çocukları varmış. Anneannemin üstüne nikahlı almış. Anneannem kendisinden yaşlı olduğu için ortağına saygı duyar, ona büyük derdi. Büyük annem de ortağını küçük diye çağırırdı. Büyük annem kocasının ölümünden sonra tekrar evlenmiş, çocukları olmuş fakat hiçbirisinin yanında barınmadığından bize gelmişti. Babam ele avuca sığmayan bir insan olduğundan bu ihtiyarlar onu sevmezlerdi. Herkes annemin tarafını tutardı ama herkes sayar, korkardı babamdan. Hiddetleri müthişti. En sert insanları yola getirecek kadar yumuşak ve nazikti ama hiddetlendiği zaman önünde durulmazdı. Sirkeli mescitte oturan dönme Nuriye Hanım bile sevmezdi babamı. Oysa onu tımarhaneden kurtarmış. Delişmen bir Rum kızıyken evlerinin ilerisindeki caminin müezzininin sesine aşık olup Müslüman olmuş. Bütün akrabaları reddetmişler. Bir gözü de bir kazada kör olmuş. Tatavla'daki evden sıra servilerdeki mescidin bir odasına sığınmış. Tertemiz odasında tek başına yaşardı. Yardım ederdi herkes. Her evden belirli aidatı vardı. Parasını sadaka gibi değil, adeta lütfen kabul ederdi. İşte bu Nuriye Hanım'ı babam tımarhaneden kurtarmış. Mescidin meşrutasına bilmem nereden sahip çıkan birileri Nuriye Hanım'ı odasından çıkarmak için deli diye tımarhaneye attırmışlar. Babam gidip kurtarmış ne yapıp yapıp. Ma ma diye anlatır dağlayarak. Ne vakit ki koydular beni orada deliler içerisine, hiç uyumam, ağlarım, mama veririm elimdeki ne varsa onlara. Korkarım, ağlarım sabah akşam. Maallah razı olsun, Sukuru Bey geldi, aldı beni götürdü. Allah razı olsun, ne yapar idim orada panamayu? Der ağlardı ama yine de babamı medeni kanun kabulünden hemen evvel annemin üstüne çok genç kızla evlenen babamı o da başkaları gibi affedemez. Ma hanım derdi, doymaz gözü hiç, ne kariler geçti elinden, doymaz sağ olsun. Allah fıtnat hanıma sabır versin, ne yapacaksın, huyu böyle ma. Bir de bir iki defa tattım babamın hiddetinin tazını. Bir keresinde çok küçüktüm. Anneannem bir ahbabına gece yatısına gitmiş. Ben yapayalnız kaldım. Onun kucağıydı benim bütün dünyam. Torunları içinde en çok sevdiği bendim. Kanserden öldüğü güne kadar sık sık öldükten sonra mezarımda kemiklerim cihat, cihat diye köz vuracak derdi. Beni tarifsiz kederlerin içine atardı. Hiç istemezdim anneannemin böyle konuşmasını. Yalvarırdım adeta. Söyleme böyle anneanne, ne olursun derdim. Ama o yine bir fırsatını bulur söylerdi. İşte anneannemin gece yatısına gittiği o gün ağlamışım. Kimseler hiçbir şey susturamamış beni. Akşam babam eve gelince de ağlama devam etmiş. 2 yaşında çocuk dövülmez tabii ama babam çaresizlikten bir iki şaplak indirmiş. Bir kere de lisenin son sınıfındaydım. Babamın beni çok acele bir iş için gönderdiği yerden geç döndüm. Hiddeti bir bora gibi suratımda şaklayan bir tokatla patladı. Karanlık bir alem içinde kaldım. Evden kaçıp Çatalca'ya abluma gittim. 2 gün hiçbir yere çıkmadan paket paket sigaralar içmiştim kahrımdan. Ev yaşlandıkça cardonlar güçlenmeye başladılar. Evin bir bölüğünde biz, bir bölüğünde Gülfida'nın kızı, kocası, çocukları, köşk odası denilen tavanları resimli odada Hababiş oturuyordu. Diğer kısımlarda kiracılar vardı artık ama alt kattaki geniş kırmızı çini döşeli taşlık, mutfak, yanındaki musandralı oda bir zaman boş kaldı. Hamama öteberi yığıldı. Gülfida'nın kapı yoldaşı Nergis bir gün çalıştığı yerden çıkmış, eşyalarını getirip depo etmişti hamama. Tavan aralarında sık sık konuşmalar olurdu. Çıkan seslerden, ahşap kaplamalarda sürçen tırnak, kuyruk seslerinden, en iri cinsinden cardonların artık evin üst katlarına da el koydukları anlaşılıyordu. Ne evin ihtiyar kedisi Minnoş'un ne de sapsarı gözlerini kırpıştırıp sırtlarını kabartarak mırıl mırıl mangal altlarını arayan öteki kedilerin cardonlarla uğraşmaya hiç niyetleri yoktu. Aralarında gizli bir anlaşma yapmışlardı galiba. Sofalar, odalar, saçaklar, bahçe, kedilerin tavan araları, bütün damlar en aşağı kat mutfak cardonlarındı. İki taraftan birinin anlaşmasının çiğnenmesi hoşa gitmeyen olaylara sebep olabiliyordu. Bir gece saat 1'den sonra orta kapının koskoca anahtarını çevirip bizim kata çıktım. Büyük sofayı babam bir camlı bölmeyle bir koridor gibi ayırtmıştı. Merdiven kapısını açıp iç girince bir soluma iliştim. Merdivenlere hızla çıkan yahut koştuktan sonra nefes nefese kalan bir insan solumasına benziyordu. Muhakkak karanlıkta bir köşeye gizlenmiş birisi, belki de bir hırsız vardı. Yavaş yavaş elektrik düğmesinin olduğu yere elimi uzattım, düğmeyi çevirdim. Birdenbire aydınlanan koridorda evvela hiçbir şey göremedim. Sonra pamuk gözüme ilişti. Bir köşeye sinmiş, düşünceli bir hali vardı. Tam karşısındaki köşede de bizim pamuk iriliğinde bir sıçan yumulmuştu. Soluyan oydu işte. Pamuğu alıp ona doğru şöyle bir salladım. Ellerimi paralayarak kurtuldu. Gidip köşesine sindi. Yapacak bir şey yoktu. Kapıyı açıp cardonu güç bela kapı dışarı ettim. Merdivenlerden inerken kuyruğunun çıkardığı ses kulaklarımdadır hala. Pamuk evin son kedisiydi. Ben evi tanıdığım zaman Minnoş vardı. 17 yaşında olduğunu söylerdi Hababiş. Tontonun bilmem kaçıncı göbekten torunuymuş. Alaca bir dişi kediydi. Her sene 2 kere doğurur, kabak yavrularını oturur afiyetle yerdi. Mart yavrularını bakar yetiştirirdi. Ninon de Lankos gibi sayısız kedi nesillerinin sevgilisi olmuştu. Merdivenleri inerken bazen dengesini kaybedip yuvarlandığı olurdu. Büyük annem kadar belki ondan bile yaşlıydı fakat ölünceye kadar her sene 2 kere yavruladı. Minnoş öldükten sonra oğlu Sarman bir süre kedilik yaptı fakat gözleri hastalandı, iflah olmadı. Sonra babama bir dostun hediye ettiği pamuk eve geldi. Bu yerinden kalkmayacak kadar ağır, bir gözü mavi bir gözü sarı, çok uzun tüylü, kar gibi beyaz bir Ankara kedisiydi. Kedinin bu kadar güzel fakat vahşisini hiç görmedim. Pamuğun gelişinin haftasında eve mahallenin dört bucağından şikayetçiler yağmaya başladı. Kiminin piricini yemiş, kiminin kedisinin gözünü çıkarmış, kimisinin mangalda pişen cızbızlarını aşırmış. Benim iskeletleri de pamuk yediydi galiba. Evin en üst katında ayrı helası olan bir oda vardı. Terk edilmiş gibiydi. Burası benim laboratuvarım gibi bir yerdi. Resmi de orada yapar, kitaplarımı da orada okurdum. Bu odada atmacam bile vardı bir zamanlar. Kümes selinden bir kafes yapıp içine 10 kadar iskete koymuştum. Her akşam mektepten gelince ilk işim en üst kata çıkıp kuşlara bakmaktı. Bir gün yine koşarak merdivenleri çıktığımda kafesi bomboş buldum. Kuşların tüyleri, ayakları, gagaları şuraya buraya serpiştirilmişti. İlk aklıma gelen pamuk oldu. Aradım taradım bulamadım pamuğu. 2 gün sonra orta kapıdan girince karşılaştık. Pamukla karşı karşıya kaldık. Hemen koşup iç kapıyı da kapadım. Kedi kabahatliğini bildiğinden yahut da benim telaşımdan fena halde korkmuştu. Acı acı bağırmaya başladı. Elime geçirdiğim perde değneğiyle yürüyünce korkunç bir şekilde vahşileşti, tuhaf boğuk bir ses çıkarıyordu. Düz duvara tırmanıyordu adeta. Nihayet taşlık penceresinin üst camından şangırtılar arasında bir taş gibi fırlayıp kaçtı. Bugün düşünüyorum da pamuğu suçsuz buluyorum. Çünkü kafeste teller pek az aralanmıştı. Üstelik tellere takılı beyaz tüy de görmemiştim. Pamuğun kötü şöhretiydi. Belki ilk aklıma onu getiren. Herhalde cardonlar yaptı bu işi diyorum şimdi. Pamuğun günahını almışım anlaşılan. Daha sonra bir gün pamuk da öldü. Çocuklar dükkanların altındaki bodrumlardan birinde parlayan iki ışık görmüşler. Gittim baktım, pamuğun kafasında karanlıkta iki iri ateş böceği gibi parlayan ölü gözleriydi. Sonra bir alay daha kedi nesli geçti evden. Tekir, sarman, gri, her renk, çeşit çeşit. Büyük ev tarih öncesi hantal yaratıklar gibi yaşayamaz hale gelmişti. Artık çoraklaşan bahçede yeşeren büyük dut ağaçlarından başka pek bir şey kalmamıştı. Lezzetli armutlar veren bir ağacı çocuklar üstüne çıka çıka kurutmuşlardı. Her sene neşe içinde kıpkırmızı çiçekler açanlar, gelinler gibi başına beyaz çiçek takan erik ağaçları küsmüşlerdi hep. Bahçeyi koruyan duvarlardan biri daha yıkılınca eskiden altında kovanların bulunduğu ulu dutta kesilip kışlık odun yapıldı. Mahallenin hem sucusu hem bekçisi Bekir Ağa da eşeğiyle beraber oradan kayboldu. Öldü mü yoksa başka bir yere mi gitti bilmiyorum. İlk gecekondu o sıralar meydana çıktı. Yolu açmak için toprağı sıtmaya birebir gelen Sarman Dere'nin mezarını karşıya geçmek lazım geldi. Yolun tam ortasında kalmıştı yalnız başına. Ellerinde kazmaları mezarı açmaya gelen amelelere biz çocuklar her an başlarına yıldırım inecek kurbanlar diye korka korka bakıyorduk. Onların da istekli bir halleri yoktu. Belediye çavuşu adeta zorla kazdırdı mezarı. Biz toprağın derinliğinden koskocaman kavuğuyla Sarman Dede'nin çıkmasını beklerken 2-3 kemik parçası çıkarılıp torbaya doldurulunca adeta oyuncağımız elinden alınmışçasına üzüldük. Yol açıldı ama açılan yolun kenarına bir gece kondu. Bir zamanlar geniş sofralarda çatık kaşlı ihtiyarın hüküm sürdüğü, ayakkabılarını çıkarmadan kimsenin giremediği eve cardonlar oraya çıktıktan sonra herkes ayakkabılarıyla girmeye başladı artık. Buna biraz da derviş kıyafetli bir dilencinin taşlıkta oturup verilen yemeği yedikten sonra bütün pabuçları toplayarak ortadan kayboluşu da sebep olmadı değil görünüşte. Ama aslında artık kimse bunun faydasına inanmaz olmuştu. Asıl sebep buydu. Benim en çok sevdiğim yer tavan aralarıydı. Benim odanın bulunduğu katta alçak bir kapıdan girilen iki büyük tavan arası vardı. Orada sandıklar dolusu kitaplardan tutun da eskiden zemzem suyu getirilen hasır kaplı kocaman damacanalara, çerkez kamalarına, yalnız kundağa iki arşın gelen çakmaklı tüfeklere varıncaya kadar her şey vardı. Bomboş küçücük bir şişe bulmuştum bir gün. İçinden kapağı açıldığı zaman insanı başka alemlere götüren acayip, tarif edilmez bir koku çıkıyordu. Hiç kimseye söylemedim böyle bir şişe bulduğumu. Hababiş bir gün Hacı Baba'nın haç dönüşü kafes içinde kedi cinsinden acayip bir hayvan getirdiğini, mis kedisi dendiğini, kafesin kenarında sindiğini biriktirecek oluklu bir yeri olduğundan bahsetmişti. Acaba şişenin içindeki de misk miydi? Bilemiyorum ama hala öyle bir koku duymadım bugüne kadar. Yalnız tavan aralarında dolaştıktan sonra tozdan topraktan arınmak bir mesele olurdu. Annem hemen anlardı tavan arasına girdiğimi. Anahtar, kilit hiçbir şey para etmezdi. Azar işitir yine de vazgeçemezdim. O zamanlar cardonlar daha bodrumlardan alt katlardan üst katlara çıkamamışlardı pek. Bir gün tavan arasının ancak eğilerek dolaşılabilen saçaklara yakın bir yerinde bir küme ateş böceği gibi yanan noktalar ve tıslamalarla karşılaştım. Hemen korduna bağlı ampulü getirip baktım. Birbirine sokulmuş, her elim uzatışımda tıslayıp zıplayan bir yumak kedi yavrusuydu bu. Bahçe büyük olduğu için köpek de yanaşırdı ara sıra. Hector en sevimlisiydi. Siyah küçük bir dişi köpekti. Bir sabah çantam koltuğunda mektebe giderken Hector'la 5 yavrusu peşime takıldılar. Ne yaptımsa para etmedi. Verdiğim şaşırtmaları saklambaç oynuyoruz zannedip peşimi bırakmadı. Ağ hamamında İtalyan kız mektebine doğru 5 yavrusu ve Hector'la caddeye nasıl çıkacağım diye düşüne tambura yetişmeye çalışıyordum. Zografyo'nun önündeyken Ahmet Ağa'nın tamburu başlamıştı bile. Koşuyordum artık. Hector sevincinden deli olmuştu adeta. Üstüme zıplıyor, yavrularıyla bacaklarıma dolaşıyordu. Köpeklerle hiç ilgim yokmuş gibi mehtep katısından daldım, arkama bakmadan ilerledim. Şefik Hoca ile Kör Hasan'ın telaşlı bağırmalarından onların da peşimden geldiklerini anlamıştım. Nefes nefese sınıfa çıktım, kalbim güm güm atarak sınıf kapısının önünde havlamalarını bekledim bir müddet. Hector'un her zehirlenişinde tesadüfen vaktinde yetişirdim. Sarnıcın çeşme yalağında yatar bulurdum onu. Bir gün mektep dönüşüydü, gözleri açık, dudakları gerilmişti. Hemen sirkeyle sarımsaklı yoğurdu karıştırarak zorla ağzına akıttım. İyi mi geldi yoksa Hector'un eceli mi gelmemişti, ölümden kurtuldu. Bir sefer yine aynı şey oldu. Köpeklerin toplanıp hayırsız adaya sürülmesi Avrupa basınında çok kötü karşılandığı için belediye köpekleri zehirletiyordu artık. Yine yoğurt moğurt Hector'u kurtardık. Fakat bir gün Hector öldü, pisboğazlığının uğruna gitmişti. Geldiğinde soğumuş ölüsüyle karşılaştım. Jardonlar artık evin hakiki sahipleri olmuşlar. Kendileri ortada görünmüyor ama evin hakiki sahipleri onlar artık. Tavan arasında cızık cızık sesleri duyuluyor. Akla hayale gelmedik yerlerde yuvalanıyorlar herhalde. Daha küçükleri daha insancıl. Unutulmuş çekmecelerde, eski kanepelerin içinde yavruluyorlar. Bir gün yukarıdaki geniş sofanın artık bürünmüş duran dört büyük halısını eskince satmak için açmışlar. Ancak üç kişi aşabilmiş insan gövdesi kalınlığındaki halıyı. İçinden düzinelerle pembe pembe fare yavruları çıkmış yün yumaklarının ortasından. Halıyı yiye yiye kendilerine sıcak yumuşak yataklar yapmışlar fare aileleri. Ama bunlar cardon değil, fındık fareleri bunlar. Yoksa cardonlar bir halının içine sığmaz. Onların nerelerde yuvalandıkları belli değil zaten. Onların derebeyleri gibi kendilerine özgü kaleleri, palangalar olacak bir yerlerde. Belki artık kullanılmayan hamamın cehennemliğinde, belki de mutafın malta taşlarının altında oydukları yuvalarında. İnsanların yaşadıkları yerlerde yaşamaya tenezzül etmez onlar. Zaten orta boy bir sandık odası kadar geniş helanın kuburundan başını çıkarmış cardonla karşılaştığım gün öyle bir hava sezmiştim halinde. Şu küstahlığa bakın der gibi bir ifade vardı gözlerinde. Gidişinde de kendisine yapılan saygısızlığa canı sıkılan kalantor bir miras yedinin ağırlığı, umursamazlığı vardı sanki. Küçük apartmanlar, kıyısı bucağı olmayan barınaklar artık cardon neslini, hiç olmazsa ev cardonunu tüketiyor galiba. Büyük ambarlara, antrepolara, lokanta mutfaklarına el koymuş cardonlar başka tabii. Aralarında iş taksimi yapmışlardır muhakkak. Nasıl bir zarifçi manitacılık, bir tükürükçü değneklik, bir dişçi kaldırımcılık yapamazsa bir lokanta, antrepo veya dükkan cardonu da ev cardonluğu yapamaz. Hepsinin kendine göre usul erkanı vardır. Cardonlar eski zamanlarda yaşamış insanların mirasçıları gibi. Onlar ortadan kalktıkça bıraktıkları mallarına, ortada kalan geniş divaneli köşklere, yalılara, konaklara kim sahip çıkacak onlar olmazsa? Üç oda bir hol nesli anlar mı 8 metreye 15 metreluk sofradan? Onlar konaklarının yerine kendilerine birer yahut ikişer daire verebilen betevi kaplı apartmanlar yapılması için yaşıyorlar. Cardonları düşünen kim kaldı ki? Artık içinde bir zamanlar bembeyaz sedirlerin üzerinde Şam hırkalı ihtiyarların kısası enbiya, kan kalesi okuyup ağladıkları odalar bomboş. Yer yer taslar konmuş, tavanlardan akan yağmur suları için eski zamanın hatırası gözlerinde soluk bir perde gibi kalmış. Saçı başı dağınık bir kadın dolaşıyor belki de yalnız başına ne olduğu belirsiz eşyaların, hatıraların arasında. Eski konağın yerine her birisi 20'şer daireli 3 apartman yapılmış. Asansörleri var apartmanların. Mermer döşeli hollerde bellerine kadar donlu, sümüklü kapıcı çocukları kaynaşıyor. Saçları yün yumağı olmuş mavi gözlü bir yaşlı kadın, mavi gözlerinde soluk bakışları, merdiven arasında bir gaz ocağında pişirdiği patates yemeğini, üzerine gazete kağıdı serilmiş oyma ayaklı bir ceviz masada yiyor. Divanhanede üst üste kimsenin yatmadığı yataklar yığılmış, odalardan birisi eski eşyalarla dolu. Talik levhalar camlarının arasına kadar sinmiş toz toprak içinde. Bir tanesinde ''Razıyım ben bu hale, aşıkım ben cemale, bende bu sabır varken ererim ben kemale'' yazılı. Atlas üzerine yazılmış işlemeyle. Bir köşede üzerinde karpuz lambaları duran bir konsolun üstü toz toprak içinde kutular, ampuller, işbirim yumakları, sevrişi kahve takımlarıyla dolu. Eseri İstanbul büyük bir vazonun içinden yapma çiçekler sarkıyor. Aynanın kenarındaki soluk fotoğrafların arasında kocaman şaşkın gözleriyle bakan küçük bir çocuğun simsiyah gözlerinin içinden yorgun, gözlerinin altı cep yapmış, saçsız, son derece yaşlı görünen birisi bakıyor. Gözlerini kapadığı zaman uçuşan beneklerin yerini alan ışıklı yıldızların arasında ortalarında tanagra heykelleri kadar zarif kızların gülümsediği mor çiçekler açıyor. Bir tanesi Semiha galiba. Hani tentridiyot içilmişti de kendini intihar etmişti. Onun için geçenlerde gördü Beyoğlu Caddesi'nde kocaman kadın olmuş. Kalçalarını oynatarak bir saltanat atı gibi geçti yanından. Ya öteki? Karşı apartmandaki kız değil mi? Sınıfta kalacaktı onun yüzünden. O sene az kaldı. Sonra H, 13 yaşındaki H, bebek Karozali, bir sürü daha yüz, bazen vahşi kediler gibi yüzünü tırmalayan, kaçan, gülen, somurtan, salladıkları parmakların ucunda tehditler uçuşan tanagralar var. Yorgun yüzlü adam gözlerini kapadığı zaman görüyor bunları hep. Apartmanlarda oturanlar görmüyorlar bunların hiçbirisini. Asansörler katlar arasında mekik dokurken cardonlar parmak kalınlığındaki kuyruklarını peşlerinde sürüyerek merdivenlerden inip çıkıyorlar. Geceleri neşeli konuşmalarından, cızık cızık haykırmalarından kimsenin gözüne uyku girmiyor. Evin meraklı büyük kızı sabaha kadar dolaşıyor sofalarda, divanhanelerde. Francisco en alt kattaki musandralı odasında mangalın üstünde demlediği çayı yudumlarken Chateaubriand'ın Le Mémoire d'Autre Tombe'un okuyor. İhtiyarlar tavanı Anadolu fenerleri, Kız Kulesi resimleriyle süslü köşk odasına oturmuşlar Yemliha'yı, esbabı keyif okuyup ağlaştırıyorlar. Gülfidan elinde keser bekliyor orta kapının merdivenler önünde. Ev halkı salonun pencerelerine üşüşmüşler. Hiçbir şeyden habersiz çantam koltuğunda mektepten dönen bana gelme diye işaret ediyorlar. Gülfidan belki de Sudan'ın derinliklerinden getirdiği bir hastalıkla çıldırmış. Hababiş'i öldürmek için elinde keser kapıda bekliyor. Zaten kaç zamandan beri kimi görse ellerine sarılıp kendisini pişirip yememeleri için yalvarmaya başlamıştı. İncir çekirdeği kadar aklı yoktu Gülfidan'ın. Dünyanın en iyi kalpli, en sevimli arabıydı ama pişirilip yenmekten korkuyordu işte nedense. Kim yer Gülfidan'ı sanki ama korkuyor işte. Her şeyi Hababiş'ten biliyor. Onu sorumlu tutuyor bütün felaketlerinden. Bana senin canını almadan bir yara yatmak yok. Gök gözlü diye haykırıyor Hababiş'e. Elinden yavrusu alınmış bir kedi gibi yaşadı senelerce Gülfidan. Bütün ömrünce kız yaşamış Hababiş Gülfidan'ın yavrularını almıştı elinden. Sandığın dibinden beşi bir yerdelerini onlar için çıkarırdı. Yalnız Gülfidan'ın kızını, torunlarını, Gülfidan'dan daha çok sevmesi deli etmişti Gülfidan'ı. Bellerine kadar donlu, sümüklü kapıcı çocukları bunların hiçbirisini görmüyor. Cardonlar ara sıra dairelerin önünde bekleyen arabalarına binip Emirgan'da çay içmeye gidiyorlar. Parmak eriliğindeki kuyruklarını ellerine alıp Tarabya'da pahalı lokantaların önünde arabalarından iniyorlar. Garsonların hepsi tanıyor onları. Ağızlarını daha açmadan en çok sevdikleri şeyleri bilen metrodoller bir elleri arkalarında gümüş tepsiler üstündeki dünya nimetlerini uzatıyorlar cardonlara. Onlar parmak iriliğindeki kuyruklarını sürüye sürüye evin içinde cirit atıyorlar. Kaloriferin kazan dairesinde Kürt kapıcı bellerine kadar donlu sümüklü çocukların ortasında manometreye bakıyor. Vazifesi çok naziktir Mehmet'in. Beyefendi fazla kömür sarf edilmesini istemez, kiracılar ısınmıyoruz diye şikayet ederler. Ne yapsın Mehmet? Merdiven altında kapkaranlık bir delikte yaşar. Bir soba borusu çıkar penceresinin camından. Onun odasında kalorifer yok çünkü. Üç apartmanın merdivenleri, kaloriferleri, alışverişi kendi üstüne. 20 bin lirayı almış peşte maliyesini. Parasını çıkaracak da geçinecek. Köyden emmisi oğlunu da getirdi geçen sene. O da çoluk çocuk kömürlüklerinden birisine yerleştiler. Neyse böylelikle bir kapıcılık daha aile arasında kaldı. Kapıcılık aslan ağzında şimdi. Başını döndürsen gidiveriyor. Büyük salonun köşesinde tavan kaplamaları adam akıllı kabarmış, çürümüş. Çatı bir sene daha aktarılmazsa çökecek orası. Hababiş sandığa eğilmiş bir şeyler arıyor. Üsküdar çatkıları, şile bezinden yatak çarşafları, Bursa ipeklileri, Şam hırkalar, şallarla tıka basa dolu sandığının en dibinde gümüş zincir örmek para kesesinin içindeki beşi bir yerdelerden her birini daha çıkarıp bozduracak sarrafta. Şimdi diyor bir mecidiye kaç kuruş? Ne mecidiyesi Hababiş diyorum. Mecidiye hesabını kim bilir şimdi? Lira lira. Aman bilmem diyor ne bileyim ben. Zamane bir tuhaf olmuş oğlum. Kime inanacağımı şaşırdım. Alışverişlerini hala mecidiye üzerinden yapıyor. Evvela beşi bir yerde bozdurup kaç mecidiye olduğu hesaplanacak. Sonra lira ile mecidiye karşılaştırılıp kaç kuruş ettiği anlaşılacak. Ondan sonra kuruşlar birer mecidiye olarak ayrı ayrı torbalara konup pazara çıkılacak. Bir alay çocuk var şimdi uşak odasında. Yıkılan duvarların tuğlalarından odanın önünde bir oda daha yapmışlar. Hem mutfak hem hamam, burnunun ucunda her an berrak bir damla sallanan iskelet kadar zayıf bir Laz'ın iyi ailesi bu. Karısı inadına tombul, beyaz, aşağı yukarı her sene doğuruyor minnoş gibi. Bahçenin bir kısmını telle çevirmişler, sebze yetiştiriyorlar. Köşedeki limonluk fırtınalı bir gecede çökmüştü. Gülfidan'ın ölümünden sonra bomboş kalmıştı zaten. Cardonların en büyüğü köşedeki apartmanda oturuyor olmalı. Geçen gün yokuştan çıkarken arabasına binişini gördüm. Koskoca Amerikan arabasının kapısını açarken göz göze geldik. Orta boy bir sandık odası kadar büyük helanın kuburundan başını çıkarmış, tepesinden aşağı bir teneke suyu boşalttığım günküne benzer bir bakış vardı gözlerinde. Kuyruğunu eliyle tutup arabasına bindikten sonra kapıyı suratıma çat diye kapadı. Divanhanelerinde yarım arşın genişliğinde döşeme tahtaları, yer yer açılmış tavanlardan ayrılmış göbeklerin ortasından sarkan, kristal avizelerin arasında saçları dağınık bir kadın var. Bir köşede kapağı senelerce açılmamış bir string piyano duruyor. Eskicisini bekliyor. Hela aralığında çiçeklerle süslü musluk taşının yanında duran semaverden akan suyla yıkıyor elini yüzünü kadın. En alt kattaki mutfağın akar suyu var sadece artık. Üst katlara çıkan kurşun borular kışın buz tutup patlamış. Tenekelerle su taşıyıp pirinç büyük semaveri dolduruyor. İki tane Kütahya testisi duruyor sofranın akan tarafının taslarının yanında. Ev satılıp da yıkılırken tavan arasını gören eskici Yahudi'nin aklı başından gitmişti. Pırlık pırlık hereke kumaşları kaplı koltukların üstüne elini koyup adeta okşamış, sandal ağacından oyulma oda takımının oraya buraya dağılmış parçalarını toplamış seyretmişti Yahudi. Bunları da alırım demişti.
Hepsini alırım, uygun fiyat veririm. Başka kimseye gösterdiniz mi? Aman sakın, hiç kimselere göstermeyin. Bana diyeniz. Sümran pişman olursunuz benden söylemesi. Divanhanelerin tavanında el yapması süslü ahşap gibi kalmıştı en sonraya. Hacı baba kendisi oymuş. Elde bir o kalmıştı, o da yok oldu gitti. Cardonlar kuyruklarını peşlerinde sürükleyerek koşuşuyorlar. Meşe basamaklarda. İç içe yaşıyor, iki dünya sanki. Saniyede 300 bin kilometreden fazla bir hızla Vega yıldızına doğru giden bir alem gibi bir madde olmaktan çıkmış, yoğunsuz bir alem geçiyor başka bir alemin içinden. Saçları yün yumakları gibi karışık, pejmurde bir kadın başında Hindistan'dan gelme fil dişi bir tarak, eski bir gaz ocağını pompalıyor. Gazete kağıdının üstüne bir parça peynir, bir dilim ekmek koymuş, sabah kahvaltısına hazırlanıyor, çay pişiriyor. Duvarlarında gölgelerin koşuştuğu odada sessiz bir kalabalık, koskoca pirinç yemek sinisinin etrafında diz çöküp sıralanmış, tepsinin üstü gül, vişne, kayısı reçelleri, bal çanaklarıyla dolu, balgamat zeytini, susam simitleri, yumurtalı pideler, pastırmalar, sucuklar sıralanmış. Kulaklar kilişte herkes iftar topunun atılmasını bekliyor. Kıpırdanan dudaklarda dualar dolaşıyor. 3 yaşlarında bir çocuk, ben otu, ben otu, ben oturacağım diye sininin kenarına yapışırken çorba kasesini deviriyor. Daha çok potlar kıracak hayatta. Hiçbir sofraya oturmayacak, zamanın içinden gür beyaz kaşların altından çukura batmış 2 keskin göz bakıyor. Kıpırdamadan bakıyor gözler. Evime kimse ayakkabılarını çıkarmadan giremez diyor. Cardon kuyruğunu tutmuş arabasına girerken yüzüme bakıyor. Orta boy bir sandık odası kadar geniş abdesthanede kafasından aşağı bir kova suyu boşalttığım günkü bakışını görüyorum. Tüylerim ürperiyor.